Ayrım 18.
8 gündür ruhlarını söküp alacakmış gibi bakıyorlardı birbirlerine. Evet diye yanıtladı Poirot. Bunun için de cezayı yedi ya. Kim? Madame Morin. Michonneau hiç farkında olmadan Poirot'un odasına girdi. Ben size Mademoiselle Victorine'den söz ediyorum. Siz bana Madame Morin'le karşılık veriyorsunuz dedi. Kimmiş bu kadın? Mademoiselle Victorine'in suçu neymiş diye sordu Poirot. Suçu Monsieur Eugène'de Rastignac'ı sevmek. Zavallı taze. Bu işin kendisini nerelere götüreceğini bilmeden almış başını gidiyor. O gün öğleden önce Madame de Nucingen iyice umutsuzluğa düşürmüştü Eugène'yi. O da bu olağanüstü adamın kendisine beslediği dostluğun nedenlerini, böyle bir birliğin sonuçlarını araştırmadan ta içinden tümüyle Votren'e bırakmıştı kendisini. Bir saattir Mademoiselle Taillefer'le birbirlerine en tatlı sözleri vermişlerdi. Bir ayağı uçuruma kaymıştı böylece. Buradan kendisine ancak bir mucize çekip alabilirdi. Victorin bir meleğin sesini duyar gibi oluyor, önünde gökler açılıyordu. Maison Vuke, dekorcuların tiyatrodaki saraylara verdikleri masalsı renklere bürünmüştü. Seviyor, seviliyordu. Hiç değilse öyle olduğuna inanıyordu. Evin bütün hafiyelerinden kurtarılan bu saat boyunca Rastignac'ı böyle görür, böyle dinlerdi de hangi kadın inanmazdı buna? Rastignac bilinciyle çarpışırken bir yandan kötülük edip bir yandan da kötülük ettiğini bilirken, bu küçük günaha karşılık bu kadını mutlu edeceğini düşünürken, içindeki umutsuzlukla güzelleşmişti. Yüreğindeki cehennemin bütün ateşleriyle parlıyordu. Bereket versin ki mucize gerçekleşiverdi. Votren keyifle içeriye girdi, iki gencin ruhlarını okudu. Onları şeytansı dehasının düzeniyle evlendirmişti ama birdenbire kaba, alaylı sesiyle şarkı söyleyerek sevinçlerini bulandırdı. Fanşettim bir içim su sadeliği içinde. Victorin sıvışıp gitti, o zamana kadar yaşadığı mutsuzluklara denk mutluluk götürdü yanında. Zavallı kız, bir el sıkışma, Rastignac'ın yanaklarına sürtünen saçları, üniversitenin dudaklarının sıcaklığını duymasına el verecek kadar yakından fısıldanmış bir söz, titrek bir kolun belini sıkışı, boynundan alınan bir öpüş, tutkusunun söz kesmesi oldu. Parıl parıl yemek odasına her an girme tehlikesi bulunan Şişko Silvi'nin yakınlığı, bunları en ünlü aşk öykülerinde anlatılan bağlılık belirtilerinden daha canlı, daha ateşli, daha bağlayıcı bir duruma getirdi. Atalarımızın deyimiyle bu küçük bağlanmalar her 15 günde bir günah çıkartan dindar bir genç kıza bir suç gibi geliyordu. Bu bir saatte ona bıraktığı ruh zenginliği, ileride zengin ve mutlu olup da kendini tümüyle vereceği zamankinden çok daha fazlaydı. İş tamam dedi Votren Eugène'ye. İki züppemiz dalaştı. Her şey uygun biçimde oldu. Görüş sorunu. Güvercinimiz benim atmacaya hakaret etti. Yarın Clancourt tabyasında, 8:30'da. Mademoiselle Taillefer tereyağlı ekmek dilimlerini sakin sakin kahvesine banarken babasının servetine ve sevgilisine konacak. Ne tuhaf değil mi? Bu küçük Taillefer kılıçta çok usta. Kare as gibi güvenli ama benim bulduğum bir vuruş akıtacak onun kanına. Karşısındaki kılıcını kaldırdığı gibi alnına çakıverecek. Size de gösteririm bu vuruşu. İmanına kadar etkilidir. Rastignac şaşkın şaşkın dinliyor, hiç karşılık veremiyordu. Bu sırada Goryeo Baba, Bianchon ve başka birkaç kişi geldi. İşte tam istediğim gibisiniz dedi Votren. Ne yaptığınızı biliyorsunuz. Güzel kartal yavrum. İnsanlara yön vereceksiniz. Güçlü, açık, yiğitsiniz. Saygımı kazandınız. Elini tutmak istedi. Rastignac hızla çekti elini, sararıp bir iskemlenin üstüne düştü. Önünde bir kan gölü görür gibiydi. Ha, erden bulaşmış birkaç ufak bezimiz varmış daha, dedi Votren alçak sesle. Doluban babanın 3 milyonu var. Servetini biliyorum. Drahama bir gelinlik gibi apak edecek sizi. Kendi bilincinizde bile. Rastinyak duralamadı artık. Yemekten sonra gidip baba ve oğul Taillefer'e durumu bildirmeye karar verdi. Bu sırada Votren yanından uzaklaştıktan sonra Gorya baba kulağına eğildi. Kederlisiniz çocuğum. Gelin ben sizi eğlendireceğim dedi. Sonra yaşlı şehriyeci lambalardan birinde bir ufak mum yaktı. Öjeni heyecanlı bir merak içinde arkasından gitti. Sizin odanıza girelim dedi yaşlı adam. Silvi'den üniversitenin anahtarını istemişti. Bu sabah sizi sevmediğine karar verdiniz ha diye ekledi. Zorla geri yolladı sizi. Siz de küskün, umutsuz kalkıp gittiniz. Saf çocuk, beni bekliyordu. Anlıyor musunuz? Gidecek de cici bir daireyi düzene sokacaktık. 3 güne kadar içinde oturacağınız dairenin. Satmayın beni. Size sürpriz yapmak istiyor. Ama ben bu gizi daha fazla saklamak düşüncesinde değilim. Sen Lazer sokağından 2 adım ötede. Artua sokağında oturacaksınız. Prensler gibi yaşayacaksınız orada. Gelin eşyaları seçer gibi eşyalar aldık. 1 aydır size hiçbir şey söylemeden çok işler yaptık. Avukatım işe girişti. Kızım yılda 30.000 frankını dramasının faizini alacak. Ben de 800.000 frankın şöyle sağlam bir yere yatırılmasını isteyeceğim. Eugenie'nin hiç sesi çıkmıyordu. Kollarını kavuşturmuş, dağınık, yoksul odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Gorya baba, Eugenie'nin kendisine döndüğü bir anı fırsat bilerek şöminenin üzerine Rastinyak'ın altınla işlenmiş armasını taşıyan kırmızı marokenden bir kutu koydu. Sevgili çocuğum, gırtlağıma kadar bulaştım bu işe diyordu yaşlı adam. Ama davranışımda bencillik de yok değildi. Semt değiştirmenizde benim de çıkarım var. Sizden bir şey istesem beni terslemezsiniz değil mi? Ne istiyorsunuz? Sizin dairenin üstünde 5. katta ona bağlı bir oda var. Ben de orada kalırım ha? Yaşlandım. Kızlarımdan çok uzaktayım. Sizi rahatsız etmem. Yalnız orada olurum işte. Her akşam onlardan söz edersiniz bana. Canınızı sıkmaz mı bu iş? Ne dersiniz? Döndüğünüz zaman yatağımdan sesinizi duyarım. Az önce delfinciğimi gördü derim içimden. Onu baloya götürdü. Delfinciğim onunla çok mutlu. Hastalansam sizin gidişinizi, gelişinizi, kımıldayışınızı dinlemek yüreğime merhem olur. O kadar çok şey bulunacak ki sizde kızımdan. Her gün gelip geçtikleri Şanzelize'de bulunmak için 2 adım yürümem yeter. Hep görürüm onları. Oysa şimdi bazı geç kalıyorum. Sonra sizin eve de gelir belki. Sesini duyarım. Sabah kılığında hızlı hızlı dolaştığını, küçük bir kedi gibi cici cici gidip geldiğini görürüm. Eskisi gibi oldu 1 aydır. Neşeli, şirin. Ruhu hastalıktan sıyrılmış durumda. Mutluluğunu size borçlu. Ah, en yapılmayacak şeyleri bile yaparım sizin için. Az önce dönerken, babacığım çok mutluyum diyordu. Soğuk bir kibarlıkla baba dediler mi dondururlar beni. Ama babacığım dedikleri zaman daha küçüklermiş gibi görünürler gözüme. Bütün anılarımı geri verirler. Daha bir babaları olurum. Hala hiç kimsenin olmadıklarını sanırım. İhtiyarcık gözlerini kuruladı, ağlıyordu. Çoktandır bu sözü işitmemiştim. Çoktandır da kollarını vermemişlerdi bana. Evet ya, 10 yıl var ki kızlarımdan biriyle yan yana yürüdüğüm olmamıştı. Giysisine sürtünmek, adımlarına ayak uydurmak, sıcaklığını paylaşmak ne güzel. Kısacası bu sabah Delfin'i her yana götürdüm. Dükkanlara girip çıktım onunla. Sonra gene evine götürdüm. Ne olur yanınızdan ayırmayın beni. Bazı işinizi görecek bir adam gerekir. Ben elinizin altında olurum işte. Ah şu koca asageli kötülüğü bir geberse, Gut'u bir akıllılık etse de midesine çıkıverse, kızım ne kadar mutlu olur. Damadım olursunuz. Açık açık kocası olursunuz onun. Adam, şu yeryüzünün hazlarının hiçbirini bilmediği için öyle mutsuz ki her şeyini bağışlıyorum. Ulu Tanrı da çocuklarını çok seven babalardan yanadır herhalde. Azıcık durduktan sonra başını salladı. Çok ama çok seviyor sizi dedi. Giderken sizi konuşuyordu benimle. Ne iyi değil mi? Baba ne kadar iyi yürekli. Benden söz ediyor mu? Artua sokağından Panoramas geçidine kadar cilt cilt şeyler anlattı bana. Yüreğini yüreğime boşalttı sonunda. Bu sabah ihtiyar olmaktan çıkmıştım. Tatsalar bir gram bile çekmezdim. 1000 franklığı bana verdiğinizi söyledim ona. Ah canım kızım, öyle duygulandı ki gözleri yaşardı. Bu arada Rastinyak'ın kımıldamadığını gördükçe sabırsızlıktan çatlıyordu Goryo Baba. En sonunda o şöminenin üstündeki de ne dedi? Öjen'i sersemlemiş, şaşkın şaşkın komşusuna bakıyordu. Votre'nin yarın yapılacağını bildirdiği düello en değerli umutlarının gerçekleşmesiyle öyle çelişiyordu ki bir karabasanda neler duyulursa hepsini duyuyordu. Şömineden yana döndüğü küçük kare kutuyu gördü, açtı, içinde bir proje saatinin üzerine kapatan bir kağıt buldu. Bu kağıdın üzerine şu sözcükler yazılmıştı. Birazdan beni düşünmenizi istiyorum. Çünkü Delfin. Bu son sözcük aralarında geçmiş bir olayla ilgiliydi kuşkusuz. Eugenie'yi duygulandırdı bu. Arması kutunun altına içten kakılmıştı. Öyle uzun süredir arzuladığı bu mücevher, zincir, anahtar, işçilik, desenler tam istediği gibiydi. Goryo babanın yüzü ışıl ışıldı. Bu armağanın Eugenie'de uyandıracağı şaşkınlığın en ufak etkilerini bile anlatacağına söz vermiş olmalıydı. Bu gençlik heyecanlarında 3. kişiydi. Ama mutlulukta öbür ikisinden geri kalır gibi görünmüyordu. Rastinyak'ı daha şimdiden hem kızı hem de kendi kendisi için seviyordu. Bu akşam onu görmeye gideceksiniz. Bekliyor sizi. Asakeli kütüğü gece yemeğini dansözünde yiyecek. Avukatım kendisine istediğimizi bildirince öyle bir budalalık etti ki. Kızımı taparcasına sevdiğini ileri sürmez mi seninki? Hele bir dokunsun hele, gebertirim onu. Delfinimin böyle bir içini çekti. Cinayet bile işleyebilirim bu yüzden. Ama buna adam öldürmek denilmez ki. Domuz gövdesinde bir dana kafası o. Beni de alacaksınız yanınıza değil mi? Evet Goryo babacığım, iyi biliyorsunuz ki severim sizi. Biliyorum, siz benden utanmıyorsunuz. Bırakın da kucaklayayım sizi. Üniversiteliği kollarını alıp sıktı. Onu çok mutlu edeceksiniz, söz verin bana. Bu akşam gideceksiniz değil mi? Evet, geriye bırakılması olanaksız işlerim var, çıkmak zorundayım. Evet ya, ben Madame de Nucingen'e giderken siz de Baba Taillefer'e gidin. Kendisiyle çok önemli bir iş konuşacağımı, bu gece bir saatini bana ayırmasını söyleyin. Goryo'nun yüzü değişiverdi. Aslı var mı yoksa delikanlı dedi. Aşağıdaki budalaların söyledikleri gibi kızına kurmu yapıyorsunuz? Alemallah! Siz Goryo tokadının ne olduğunu bilmezsiniz. Bizi aldatmaya kalkarsanız iş yumruğa dökülür. Hayır, olamaz öyle şey. Size yemin ederim ki yalnız bir kadını seviyorum dedi üniversiteli. Bir dakikadan beri biliyorum bunu. Aman neyi dedi Goryo baba. Ama yarın Taillefer'in oğlu düello edecekmiş dedi üniversiteli. Duyduğuma göre öldürülecekmiş. Size ne bundan dedi Goryo baba. Ama ona oğlunun oraya diye atıldı Öjen'i. Bu sırada Votren'in sesiyle duruverdi. Votren kapının eşiğinden duyurmuştu sesini, şarkı söylüyordu. Ey Richard kralım benim, evren bırakıyor seni pram pram pam. Çok dolaşmışım dünyayı, her yanda boy göstermişim trellalla. Beyler çorba sizi bekliyor diye bağırdı Kristof. Herkes sofraya oturdu. Vay dedi Votren. Gel de benim bordo şarabından iç biraz. Saati beğendiniz mi dedi Goryo baba. Zevkli kız değil mi? Votren, Goryo baba ve Rastinyak hep birlikte aşağıya indiler. Sofrada da gecikmelerinin sonucu olarak yan yana düştüler. Yemek süresince Eugène, Vautrin'e son derece soğuk davrandı. Oysa Madame Vauquier'in pek cana yakın bulduğu bu adam hiçbir zaman böylesine şakımamıştı. Nükteler yağdırdı durdu, üstelik sofradakileri de coşturmasını bildi. Bu güven, bu soğukkanlılık Eugène'yi şaşkına döndürüyordu. ''Size ne oldu bugün böyle?'' dedi Madame Vauquier. ''Kuşlar gibi şen şakraksınız. İyi işler yaptım mı her zaman şen şakrağımdır.'' ''İş mi dediniz?'' dedi Eugène. ''Evet öyle. Malların bir yanını teslim ettim. Oturaklı bir komisyon alacağım.'' dedi Vautrin. Bu sırada yaşlı kızın kendisini incelediğini fark etti. ''Mademoiselle Michon'u, suratımda hoşunuza gitmeyen bir şey mi var ki böyle Amerikan gözüyle bakıyorsunuz bana? Çekinmeden söyleyin. Sizin güzel hatırınız için değiştiriveririm.'' dedi. Sonra gözlerini eski memura dikti. ''Bu kadarcık bir şey için bozuşmayız değil mi Poirot?'' diye ekledi. Genç ressam Vautrin'e, ''Kıyak vallahi, dalgacı Herkül olarak poz vermelisiniz.'' dedi. ''Olur mu olur, ama bir koşulla. Mademoiselle Michon'u da Paralaşes Venüs'ü olarak poz verirse.'' Paralaşes, Paris'in en ünlü mezarlıklarından biridir, diye yanıtladı Vautrin. ''Ya Poirot?'' dedi Bianchon. ''Poirot de Poirot olarak poz verir. Bahçeler tanrısı olur.'' diye atıldı Vautrin. ''Armut'tan geliyor.'' Şaka, Poirot adının Poirot, armut sözcüğüne yakınlığına dayanıyor. ''Yumuşak'' dedi Bianchon. ''O zaman armutla peynir arasında kalırsınız.'' ''Bırakın bu zırvaları'' dedi Madame Vauquier. ''Ben bir bordo şişesi görüyorum. Burnunu uzatıp duruyor. Bize ondan verin. Daha iyi. Neşemize neşe katar. Mideye de iyi gelir üstelik.'' ''Efendiler, başkan hanım bizi düzene çağırıyor.'' dedi Vautrin. ''Madame Couture'le Mademoiselle Victorine alaylı konuşmalarımızdan dolayı bize gücenmeyeceklerdir. Ama Goriot babanın arılığına saygı gösterin. Siyasal bir anıştırmada bulunmak gerekirse sizlere Lafite adının İki kez ünlü kıldığı bir bordo şarabı şişe raması sunuyorum. Hadi bakalım, Çinli,'' dedi Kristof'a bakarak. Kristof yerinden kımıldamadı. ''Gel buraya Kristof, adını nasıl işitmezsin? Çinli, meyler gelsin.'' Kristof şişeyi getirdi. ''Buyurun Monsieur,'' dedi. Vautrin, Eugène ile Goriot babanın bardaklarını doldurdu. Onlar içerken kendi bardağına da ağır ağır birkaç damla koyup tadına baktı. Sonra birden yüzünü buruşturdu. ''Hay kör şeytan, mantar kokuyor. Senin olsun bu şişe Kristof. Git bize başka şişe getir. Sağda hani, biliyorsun. 16 kişiyiz, 8 şişe indir bize. Siz bu kadar paraya kıydığınıza göre ben de bir sentlik kestane ısmarlıyorum,'' dedi ressam.
''Ooo, ve, mü.''
Bir çarkı felekten fışkıran hava fişekleri gibi çığlıklar kopardı herkes. ''Hadi Madame Vauquier, şampanyalar iki oldu,'' diye bağırdı Vautrin. ''Tamam, bir de evi isteyin. İki şampanyaymış, iki şampanya 10 frank eder. Ben bu kadar kazanmıyorum. Ama Monsieur Eugène parasını verirse frank üzümü likörü getiririm.'' Tıp öğrencisi alçak sesle, ''Frank üzümü likörü de bağırsakları kudret helvası gibi temizler hani,'' dedi. ''Susar mısın sen Bianchon?'' diye atıldı Rastignac. ''Bu sözü duydun mu yüreğim?'' Kudret helvası Manne, Çinli memur Mandarin sözcüğünü usuna getirdiği için Rastignac sarsılıyor. ''Evet, şampanya olsun, parasını veriyorum.'' ''Silvi, bisküvileri, küçük çörekleri getir,'' dedi Madame Vauquier. ''Küçük çörekleriniz de pek büyük,'' dedi Vautrin. ''Sakalları çıkmış. Ama bisküvilere bir diyeceğim yok. Getirin.'' Bordo şarabı bir anda dolaştı sofrayı. Sofradakiler coştu. Neşe iki katına çıktı. Taşkın kahkahalar koparıldı. Arada bir değişik hayvan sesleri çıkarıldı. Müzeyim memuru kimi açılardan kızgın kedi miyavlamasına benzeyen bir Paris haykırışı koparmaya kalkınca, Yedi kişi aynı anda böğürerek şu tümceleri sıraladı. Bıçaklar bilirim. Küçük kuşlara darı var. Zevk diye buna derler hanımlar buna. Fayanslar tamir ederim. Kayağa gelin kayağa kalkıyor. Karılarınızı da dövün, giysilerinizi de. Eskici, eski giysiler, şapkalar, şeritler. Kiraza gel, tatlı kiraz. Birincilik, şemsiye satarım, şemsiye. Sözünün burundan söylenişindeki ustalıktan dolayı Bianchon'da kaldı. Birkaç dakika süresince kulakları patlatacak bir gürültü, abuk sabuk sözlerle dolu bir konuşmadır gitti. Gerçek bir operaydı bu doğrusu. Vautrin bu operayı bir orkestra şefi gibi yönetiyor, bir yandan da Eugenie ile Gorya babayı gözaltında bulunduruyordu. İkisi de sarhoş gibiydi şimdiden. İkisi de sırtlarını iskemlelerine dayamışlar, fazla içmiyor, bu alışılmamış kargaşayı ciddi bir tavırla izliyorlardı. İkisinin de aklı bu akşam yapacakları şeydeydi. Gene de kendilerinde kalkacak gücü bulamıyorlardı. Yan yan onlara bakarak yüzlerindeki değişmeleri izleyen Vautrin, gözlerinin titrediği, kapanmak ister gibi olduğu dakikayı yakalayarak Rastignac'ın kulağına eğildi. Yavrucuğum, Vautrin babamızla savaşacak kadar kurnaz değiliz. O da budalalık yapmanıza göz yummayacak kadar çok sever sizi dedi. Ben bir şeye karar verdim mi, olsa olsa Tanrı engelleyebilir bunu. Ya, gidip baba Taylefer'i uyarmak, okullu kusurları işlemek istiyorduk. Fırın sıcak, hamur yoğruldu. Ekmek küreğe kondu bile. Yarın onu dişleyip parçalarını başımızın üstünden havaya fırlatacağız. Biz de tutup fırına sürülmesine engel olacaktık. Öyle mi? Yok yok, pişecek iyice. Ufak tefek bazı pişmanlıklarımız varsa onu da sindirim alıp götürür. Biz uykucuğumuzu uyurken Albay Kont Francesini kılıcının ucuyla Michel Taillefer'in mirasının yolunu açacak size. Kardeşinin mirasına kondu mu Victor'un yılda 15 bin liracık akarı olacak. Şimdiden her bilgiyi topladım. Ananın mirasının da 300 bini geçtiğini biliyorum. Eugenie bu sözleri işitmesine işitti ya, yanıtlayamadı. Dilinin damağına yapıştığını duyuyordu. Yenilmez bir uyuklamanın pençesine düşmüştü. Masayı da, masadakilerin yüzlerini de ışıklı bir sisin ardından görüyordu şimdiden. Çok geçmeden gürültü yatıştı, pansiyonerler birer birer gittiler. Sonra yalnızca Madame Vauquer, Madame Couture, Mademoiselle Victorine, Vautrin ve Gorya Baba kalınca Rastignac düş görürcesine Madame Vauquer'in şişelerinin dibinde kalanları birbirine boşaltarak dolu şişeler oluşturmak üzere bunları topladığını fark etti. Ah ne deli bunlar, ne genç böyle bunlar diyordu dul kadın. Eugenie'nin anlayabildiği son tümce bu oldu. Bir Monsieur Vautrin'den çıkar böyle oyunlar dedi Sylvie. Hoppala! Christophe da körük gibi horluyor.